Ayrım 38.
Kalabalığa çatarsak bizi birkaç er nasıl olsa kurtaramaz. Haklısın kardeşim. Hayvanlara binmek için aşağıya inerlerken insanlar gene kendilerini duvarlara çarparak dehşet içinde toparlanıp korkunç komutanı selamlamışlardı. Cemil ölüme gittiğini sandığı halde hiç direnmeyen, eli ayağı kesilmiş adamın çevresini hala nasıl korkuttuğunu düşünüyor. İçinde debelendikleri karışıklığın insanları ne acıklı çelişmelerle yerden yere vurduğuna şaşıyordu. Kör Şaban'ın önüne getirdiği atına bineceği sırada bir teğmen koşarak bir telgraf getirdi. Bursa'dandı. Selahattin yalnız ikisi arasında kararlaştırdıkları şifreyle yazmıştı. Osman Bey'den izin isteyerek yukarı çıktı. Şifreyi çözdü. Ankara kesin kararı verdi. Birkaç güne kadar Refet Bey, Konya'daki 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Bey'in üstüne yürüyor, Demirci Efe kuvvetleriyle. Cemil kağıdı alışık bir hareketle ağır ağır yırttı. Evet, gülle gibi döne döne akıl almaz bir karışıklığın tam ortasına gidiyorlardı. Bir kolorduya komuta eden bir kurmay albayı yola getirmek için bir soyguncuyu kullanmak zorunda kaldıklarına göre, içinde debelendikleri karışıklığı oturup enine boyuna yeni baştan incelemek lazım geliyordu. Yüzüne kuşkuyla bakıp ne var diye soran Yarbay Kasap Osman Bey'e, yok bir şey, Selahattin sağlığımızı soruyor deyip hayvana atladı. Bursa'ya kadar cigaranın birini söndürüp birini yakarak hep düşünmüş, düşündükçe de aklı büsbütün karışmıştı. 3. Yüzbaşı Selahattin'le Teğmen Faruk, açılır kapanır karyolalarında cigara içiyorlar, ovada uğultularla esen rüzgarı, arada bir tepelerinde çatlayan gök gürültülerini dinliyorlardı. Gene camlara sürünür gibi akan bir şimşek, odanın karanlığını açıp kapayınca Selahattin söylendi. ''Neden soyunmadan bekleyin?'' dedi bu cehennem bize. Bilmem, ikindiye doğru apansız telaşlandı. Ansavur'la ilgili bir haber mi aldı acaba? Ansavur işi olsa söylerdi. Yeni bir mesele bu. Saat kaç? Saat epey. Geceyi yarıladık. Gök gürledi, şimşek çaktı. Allah veri de fırtına telleri koparmaya. Allem ettiniz, kallem ettiniz. Fukara Yusuf İzzet Paşa'yı Kazım Karabekir Paşa ile görüştürmediniz. Şimdi bir de fırtına telleri kopardı diyeceksiniz. 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Bey'in Ankara'ya gittiğini bildiren telgrafı götürdüm. Okuyunca ya dedi bir kere. Alt dudağı sarktı. Refet Bey'in demirci çetesiyle pusuya düşürüp Ankara'ya zorla götürdüğünü nereden bilecek? Kendiliğinden gittiğini sanmıştır, sözünde durmadığını. Aklımın ermediği, bu adam Ansavur Bandırma'ya yaklaşınca neden İstanbul'a kaçmadı da kolordu karargahını toplayıp buraya geldi? Tümenlerine söz geçiremeyen kolordu komutanı oldun mu sen de şaşırırsın. Buraya geldikten sonra yakından gördüm. Kötü insan değil. Ansavur'la anlaşmanın yollarını arardı yoksa. Rahmetli Rahmi Bey'in alayını hazırlıksız ileri sürmesi de amansız kalmanın şaşkınlığından. Biraz sustu. İstanbul'a neden kaçmadı bilir misin? Damat Ferit'e güvenemedi. Yeni kabineyi Damat Ferit kurmasaydı İstanbul'a giderdi %100. Evet, olabilir. Damat Paşa'ya güvenememiştir. Neden güvenemediğini anlayamıyorum. İnsan halifeye bu kadar bağlı olur da damadına güvenmez mi? Bir karışıklıktır gidiyor. Benim bütün umudum 24. Tümen'in Bilecik'ten göndereceği 3000 kişilik alayda. Alay buraya sağ esen yetişirse, Bursa'da Yusuf İzzet Paşa başta olmak üzere millici olmayan kalmaz. Doğru mu acaba yüzbaşım? Gerilerde 3000 kişilik alayların kurulabildiği? Doğru olup olmadığını birkaç güne kadar gözlerimizle göreceğiz. Bugün 9 Nisan. Alay 6 Nisan'da Eskişehir'den Bilecik'e doğru yola çıkarılmış. Birinci tabur neredeyse yetişecek. Selahattin cigarasını bastırmak için kalkıp oturdu. Gök gürültüleri uzaklaşıyor, şimşekler gitgide seyrekleşiyordu. Kahve yapsa Şaban? Yapsa iyi olur ama. Aması? Nuri Bey uyanırsa başımızdan savamayız. Hele biraz daha bekleyelim. Gelir neredeyse Cemil Bey ya da bir haber yollar. Teğmen Faruk dışarıya kulak vererek biraz daldı. Sonra kuşkuyla içini çekti. Hala aklım almıyor yüzbaşım. Kabadayılıkta bu kadar nam salmış kasap Osman Bey'in alayı başına giderken kolordu komutanına rastlayıp ellerini kollarını kuzu gibi bağlatmasını. Dedim ya, böyle kıyıcı adamlar çabuk yılıyor. Artık birbirimizin dilini de anlamaz olduk iyicene. Tümen komutanı alayının başına gitmezse Osman Bey 172. alay dağılır diye resmen yazı yazıyor. Kolordu onur meselesi yapmış. Alay komutanlarından birini Bursa'nın ortasında sallandıracak. Evet, bir karışıklık ki şeytanın aklı ermez. Yüzbaşı Selahattin pencereye gitti. Sert rüzgar bulutları dağıtmış, gökyüzünde yıldızlar parlamaya başlamıştı. Ayak sesleriyle kapıya döndüler. Cemil odaya soluyarak girdi. Merhaba demeden lambayı yakmak için kibrit çaktı. Koştum telgrafhaneden buraya kadar, inanır mısınız? Yüzü yorgun da ama sevinçliydi. Tamam arkadaşlar, haydi hazırlanın, işe başlıyoruz. Ne işi? Mustafa Kemal Paşa ile görüştüm. Anlaştık enine boyuna. Hangi meselede? Komutan Paşa meselesi. Bursa'da dayanma gücümüzü kırıyor dedim. Müdafaa-i Hukuk Derneği'nde gene bugün uygunsuz konuştu. Siz adamları yüzer yüzer toplayamıyorsunuz. Anzavur biner biner topluyor. Bu işin çıkarını göremiyorum dedi, dedim. Kızdı mı? Bilmem. Başka dedi. İlle de tutturmuş kasap Osman Bey'i kurşuna dizecek dedim. Buradaki subaylar böyle bir işe razı değiller. Çok uygunsuz şeyler olacak dedim. Bekir Sami Bey'in çalışmalarını da köstekliyor dedim. Sizin anlayacağınız ağzıma geleni söyledim. Biraz bekleyin, makine başından ayrılmayın dedi. 10 dakika sonra iki telgraf yazdıracağım diye başladı. Bekir Sami Bey'e gösterdikten sonra Yusuf İzzet Paşa'nın telgrafını şifreli olarak kendisine verin. İşte telgraf. Bursa'da Yusuf İzzet Paşa Hazretlerine. Tümeni gözden geçirmek için Bursa'yı şereflendirdiğiniz öğrenildi. Siyaset ve askerlik bakımlarından en önemli kararların verileceği günlerdeyiz. Sizin de görüşmelerde bulunmanız faydalı olacaktır. Ankara'ya şeref vermenizi rica eder, saygılarımı sunarım. Mustafa Kemal. İkinci telgraf. Bursa'da 56. Tümen Komutanı Bekir Sami Beyefendi'ye. Yusuf İzzet Paşa'ya yazdığımız şifreyi okuyunuz. Bir şey sezdirmeden, kırmadan Ankara'ya gelmesini sağlayınız. Gelmemekte direnirse tutuklu olarak göndermenizi rica ederim. Mustafa Kemal. Durun, dahası var. Asıl önemlisi bize çektiği üçüncü telgrafta şu. Yusuf İzzet Paşa'nın en kısa zamanda Ankara'ya doğru yola çıkarılması için Bekir Sami Bey'e bütün gücünüzle baskı yapın. Bunu önlemek isterse onu da tutuklu olarak Ankara'ya gönderin. İşin gürültüsüz ve çabuk yapılacağını umut ederim. Makine başında bekliyorum. Sonucu hemen telgraflamanızı rica eder, gözlerinizi öperim, dedi. Yüzbaşı Selahattin ile Teğmen Faruk hızla yaklaşmışlardı. Kolorduyu teslim almak anlamına gelmez mi biraz? Selahattin ensesini kaşıyarak biraz düşündü. Gelir arkadaş. Dünyanın tepe taklak olduğuna bundan iyi delil istemez. Ne yapacaksın şimdi? Adamları çalyaka edip yola mı çıkacaksın? Bekir Sami Bey'e telgrafı verdim. Bir zaman düşündü, bir zaman yüzüme baktı. Ne yapacaksınız diye sordu. Telgrafı paşaya vermeden önce bazı tedbirler alacağım dedim. Doğrudur, başka çare yoktur. Beni karıştırmadan başarmaya çalışın, gürültüye de meydan vermeyin dedi. Direnmesi imkanlarının ortadan kaldırıldığını anlayınca paşa boyun eğer, çareyi gönlüyle kabul etmiş olur. Telgrafı eline yarın sabah veririz. Kuzu kuzu yola çıkar. Önce unutmadan şunu söyleyeyim. Boş bulunur da kasap Osman'ın kapısını açarsak, herif kolordu komutanını asmaya kalkar. Uyandırmamaya çalışalım. Şimdi dinleyin bakalım benim baskın planımı. Anlatırken sevinçten içi içine sığmıyordu. Kendisini iyimserliğe iyice kaptırmıştı. Plana çıktı. Hedefe en kestirme yoldan gidiyor, hiçbir yerde tökezlemeden de kolayca başarılıyordu. Kolordu karargahında Yusuf İzzet Paşa'nın tepesine dikilip Ankara'dan istendiğini söyleyecekti. Baktım kemküm ediyor, elini tabancasına götürüp göz kırptı. Dayayacağım göbeğine, tamam mı? Bunu baştan sağma sorduğu, alacağı karşılıkla hiç ilgilenmediği, söyleyecek sözün kalmadığına emin olduğu belliydi. Yüzbaşı Selahattin, hayır, tamam değil deyince, Arkadaşının yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Ne demek? Anlatacağım. Hele otur şöyle. Sabaha kadar vaktimiz var. Eğer bu iş bu kadar kolaysa, gün aşırken başlasak 10 dakikada bitiririz. Şimdi beni iyi dinle. Her yönü enine boyuna hesaplamadan böyle bir şeye başlanamaz. Nesi var bunun böyle uzun boylu hesaplanacak? Baskın basanın. Baskın basanın ama eşkıya için. Vurup savuşacaksın. Bizim savuşmaya niyetimiz yok. Biz burada kalıcıyız. Kalıcı olduğumuz için bizimki baskın değil, pürüz temizlemek. Eğer pürüzü temizleyeceğiz derken ortalığı büsbütün pürüzlere boğarsak burada hiç barınamayız. Ben kimsenin karşı duracağını sanmıyorum. Kolordu karargahında mı? Yahu, kolordu karargahını düşünen kim? Elbette karşı duran çıkmayacak. Yusuf İzzet Paşa çoktan teslim olmuş Bursa'ya gelmekle. Peki, hele otur şöyle bir cigara yak. Genel durumu gözden geçirelim. Padişah bir generalini ortalığı yatıştırsın, ateşkes anlaşması gereğince düşmanlara teslim edilecek silahları toplasın, iç vuruşmaları önlesin diye Anadolu'nun belli bir çevresine ordu müfettişi olarak yollamış. Sonra bundan caymış. Adam askerlikten çekilmiş, kongreler toplamış. Şimdi temsil heyeti reisi olarak Ankara'da bulunuyor. Hepimiz biliyoruz ki ortada temsil heyeti falan yok. Temsil heyeti tek başına Mustafa Kemal Paşa demektir. Ben bu işleri son günlerde çok düşündüm arkadaş. Zor durumdayız, çok. Eğer kolay olmayan bir durumu kolay gibi görmeye kalkarsak aptallık ederiz. Daha kötüsü Ankara'yı da yeni zorluklara düşürürüz. Her davranışımızda kılı kırk ayaracağız. Ödev nedir? Bursa şehrinde bir kolordu karargahını basıp komutanı tutuklu olarak Ankara'ya göndermek. Bugünün şartları içinde bunu birkaç kişi kolayca başarabilir. Hele bizim için böyle bir iş çocuk oyuncağı. Gelelim şimdi madalyonun öbür yüzüne. Kaç gündür Bursa'yı inceliyorum. Bursalıların ruh halini anlamaya çalışıyorum. Burası ateş boyuna yakın bütün kasabalarımız gibi şaşırmış. Hiç kimse kimden yana olduğunu bilmiyor. Bu yüzden herkes kuşkulu, tedirgin. Silahlanmayı göze alamayanlar korkuyor, silahlanmış olanlarsa daha çok korkuyor. Zenginler talana uğrama ihtimalinin gerçek dehşeti içindeler. Gözlerine uyku girmiyor. Çapulcular Bursa çapuluna geç kalacaklarını düşünerek kıvranıyorlar. Birilerinin şehri dört yandan ateşe vereceği söyleniyor. Bu fırsattan yararlanarak düşmanlarını temizlemeye hazırlananlar kıyamet gibi. Anzavur gelirse ben seni nasıl astıracağımı düşünüyorum. Milliyeciler kazanırsa sen beni hangi iftirayla bitirebileceğini tasarlıyorsun. Orduya kimsenin güveni kalmamış. Subayları hiç sevmiyorlar. İstanbul'un saldığı sarıklı bozguncular için biz conuz, farmasonuz. Çıkarımız için dünyayı ateşe veriyoruz. Kan dökmekten bıkıp usanmıyoruz. Hepimiz iddiatçı gevuruyuz. İddiatçı, yani koca memleketi 10 yılda bu hale getirenler. Bu şehirde devlet otoritesi yok. Bu otoritenin sorumluluğu vali konağıyla kışla arasında sahipsiz yerde yatıyor. Dış görünüşün sakinliğine hiç aldanmayalım. Herkes tetikte. Bu ne kadar sürer? Anzavur'un çeteleri görününce neler olur? Bence bugünlerde Bursa kurulu bomba gibi. Hani korku dağları bekler diye bir laf vardır ya. Bursa'yı şimdilik korku bekliyor. Biz kolordu karargahını basmaya kalkmakla bu durgunluğu dalgalandırabiliriz. İşin kolay olmayan yönü karargahı bastıktan sonrasıdır. Korkulu bir şeye bakıyor gibi gözlerini kıstı. Küçük bir çarpışmanın şehri nasıl bir boğazlamaya atacağını hiç kimse şimdiden kestiremez. Yunanlıların büyük bir saldırı hazırladıkları söyleniyor. Anzavur bandırmada. Durup dururken Bursa'yı kaybetmek kolay bağışlanır bir suç değildir. Bu durumda hiçbir şeyi oluruna bırakamayız. Kötüsünü düşünelim de iyisi gelirse bahtımıza. Bir kere Faruk'un telgrafhanede bulunması gerekli değil. Orayı kim olsa tutar. Biz işimizi bitirene kadar Bursa'nın dünyayla ilişiğini keseceğiz o kadar. Bir çavuş gönderirim. Makine odasını kilitler, anahtarı cebine atar. Yusuf İzzet Paşa'nın Bandırma'dan getirdiği 170-180 erden çoğu savuştu. Ama gene de gücü bizden artıktır. şunu şuraya kapatırız, bunu buraya, lafı dile kolay. Kolordu karargahının alt kat pencerelerinden bazılarında demir yoktur. Ya kapattığımız heriflerden birkaçı oplar çıkarsa, şehri birkaç el silahla ayağa kaldırırlarsa? Kolordu atlı bölüğü bizden, hemen atlı devriyeliler çıkarırız dedin. Şakır şakır nal sesleri, ne oluyor gecenin bir zamanı herkes tetikteyken? Bunun doğrusu, yanına bulabildiğin kadar asker alıp karargahı önceden sarmak. Saatine baktı. Oo, 2:35, tam vakti. Çağırın lütfen şuradan nöbetçi subayını bana Faruk. Faruk biraz sonra Teğmen Murat'la içeri girdi. Murat yüzbaşıları selamladı. Selahattin sordu. Kuvvetin? 17 tüfek. 7'si burada kalsın, 10 kişi alacak Cemil Bey. Ali Çavuş burada mı? Evet. Silahlı iki erle telgrafhaneye gidecek. Bu dakikadan sonra benden izin almadıkça telgraf çekmek yasak. İsterse kolordu komutanı olsun. Baş üstüne. Erler hazır olunca haber verirsin. Gürültü istemez. Sinirli sinirli cigara içerek beklediler. 5 dakika sonra Kör Şaban fişeklikleri kuşanmış, elde tüfek göründü. Erlerimiz hazırdır binbaşım. Selahattin Cemil'le öpüştü. Kendini kolla. Bu gece karargahın parolası? Bilmem. Nöbetçi katırlık ederse Rüstem Çavuş'u iste, bizdendir. Ben telefon eder anlatırım durumu. Hadi, cehennem olsun. Bu gece bizim parola. 13 kişilik müfreze sokağa çıktığı zaman saat gecenin 3'üydü. Bursa karanlık, ıssızdı. Ne bekçi ne polis vardı, ne de bir küçücük fener ışığı. Hafif bir Nisan esintisi hiçbir şeyi hışırdatmadan yüzlerine sürünüyordu. Cemil bir adım arkasından gelen Faruk'la Kör Şaban'ın konuştuklarına kulak verdi. Binbaşı sana parolayı söyledi mi Kör Ağa? Söyledi Teğmen'im. Aklından çıkmasın. Ferah ol, çıkabilemez. Peki neyin nesi gecenin bir saatinde bu iş? Bizi gene ardına taktı senin binbaşın. Boyalı şeker gibi ağzımıza birer parola verip, bizi aldı gidiyor ya, nereye gidiyor? Bizim aklımız o kadarına ermez. Aklın ermedi mi soracaksın. Meselenin önünü ardını öğrenmeye bakacaksın. Biz sorabilemeyiz. Emir kuluyuz da ondan mı? Değil Teğmen'im, biz Allah'ın izniyle binbaşımıza güveniriz. Vay köpoğlu suvay, çarıklı kurmay diyeceğim. Biz çarıklı kurmaylığı çoktan atladık Teğmen'im, biz çizmeli kurmayı sayende. Faruk'la Kör Şaban mazerlerini omuzlarına baş aşağı asmışlardı. Cemil'in parabellumundan başka silahı yoktu. Kolordu karargahı mevcudu 24 atlı, 90 erle 7 subaydı. Cemil atlıları kendisinden sayıyor, yalnız ağır makineli bölüğünden çekiniyordu. Kolordu karargahına yaklaşınca Teğmen Faruk'u çağırdı. Faruk efendi, karargahın çevresini kapıdaki nöbetçilere görünmeden sar. Yalnız Şaban gelecek içeriye benimle. Kör Ağa dönene kadar nöbetçilere görünmeyin. Ne kadar sıkışırsanız sıkışın, Kör Ağa gelmeden silah atmak yok. Peki yüzbaşım. Hadi Kör Ağa. Faruk efendiden birkaç adım ayrılınca Kör Şaban dayanamadı. Aman binbaşım, kolordu'da bir yaramaz iş mi oldu gecenin bu vakti? Yok. Komutana telgraf geldi de onu vereceğiz. Tatlı uykusundan uyarıp da he mi? Vay başıma! Nereden bu telgraf? İstanbul'dan mı? Bizim paşamızı vezir mi etti padişah durduğu yerde? İyi bildin. Vezir etti ki, baş vezir etti. İstemem der diye mi sardırmaktasın karargahı? Hele köpoğlusu, kes bakayım. Parolayı unutmalısın ki, Faruk efendi gece karanlığında seni zımbalamalı ki, domuz niyetine. Kör Şaban keyifli keyifli, sayende zımbalayabilemez diye bir şeyler mırıldandı. Kolordu karargahının kapısındaki nöbetçi duvara dayanmış, biraz dalmıştı. Ayak sesleri iyice yaklaşınca ürpererek kendine geldi. Kimsin? Yanaşma. Ben Yüzbaşı Cemil. Komutan Paşa'ya telgraf getirdim. Rüstem Çavuş'u çağır hemen. Nöbetçi hafiften ıslık çalar gibi düdüğünü öttürdü. Avludan ayaklarını sürüyerek gönülsüz yaklaşan postaya Çavuş'u çağırmasını söyledi. Rüstem Çavuş postanın tersine koşarak gelmişti. Selam verdi. Buyurun yüzbaşım. Selahattin Bey telefon etti mi? Etti yüzbaşım. Avluda yan yana yürüdüler. Kim nöbetçi subayı? Ağır makineli takım komutanı Teğmen Abdullah Efendi. Uykuda mı? Evet. Kolordu komutanının yaveri uykuda. Nöbetçi subayın yattığı odayı göster. Sen görünme. Takımı bana teslim etme emrini kendisi versin. Baş üstüne. Atlı bölük, çavuş bizden. İyi. Karargah sarılmıştır. Birazdan Teğmen Murat da gelecek. Burayı saran birliğin başında Faruk Efendi var. Abdullah Efendi karargahı emrime verince Şaban'ı gönderir, Faruk Efendi'yi çağırtırsın. Paşayı da, yukarıdakileri de şimdilik uyandırmamaya çalışalım. Parola cehennem. Emrettiğiniz zaman Faruk Efendi'yi çağırtacağım. Paşayı uyandırmayacağız. Parola cehennem. İyi. Burası mı Teğmen Abdullah Efendi'nin odası? Sen dışarıda bekle. Silahın? Tabancam var yüzbaşım. Tamam. Şaban benimle içeri girecek. Kapıyı yavaşça açtı. Lamba kısılmış olduğundan oda alacakaranlıktı. Köşedeki küçük karyolada Teğmen Abdullah hafif horultularla uyuyordu. Şaban kapıyı çekip önünde durmuştu. Cemil gürültü etmeden masaya yaklaştı. Lambayı açtı. Sonra gelip uyuyan Teğmen'in başına dikildi. Abdullah Efendi. Buyurun, kimsin? Teğmen Abdullah sıçrayıp doğrulmuştu. Gözlerini ovuşturuyordu. Ben Yüzbaşı Cemil. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kolorduyu teslim almaya geldim. Teslim almaya mı? Siz mi? Anlayamadım yüzbaşım. Mustafa Kemal. Ankara'dan temsil heyetinin kararı var. Komutan Paşa yarın sabah erkenden Ankara'ya gidecek. Evet. Şimdi biz buradaki birlikleri Tümen Komutanı Bekir Sami Bey'in emrine veriyoruz. Bu işte bizimle beraber misin? Komutan Paşa Ankara'ya gitmek istemezse, direnmeye kalkarsa? Teğmen Abdullah'ın uyku sersemliği kısa sürmüş, gözlerine anlayış gelmişti. Direnmeye mi kalkarsa? Cemil lafı uzatmadan meseleye girdi. İstersen bize katıl, istersen durum yatışıncaya kadar göz hapsine alınmış ol. Nasıl işine gelirse, hadi ver kararını. Şaşırdım birdenbire yüzbaşım, birdenbire. Yani beni karıştırmasanız şimdilik, ben şimdilik... Tamam, sen şimdilik benim mahpusumsun. Kapıya nöbetçi dikeceğim. Yarım saat, en geç bir saat sürer. Sen şimdi çavuşa nöbeti bana devrettiğini söyle. Teğmen'in düşünmesine vakit bırakmadan Şaban'a emretti. Çağır bana çavuşu. Rüstem çavuş içeri girdi. Selam verip çakı gibi dikildi. Teğmen Abdullah Efendi bir an durakladı. Galiba aklından direnme için bir yol olup olmadığını geçiriyordu. Cemil elini tabancasının üstüne koyunca üst üste yutkundu. Bakın Rüstem Çavuş, bu dakikadan sonra Yüzbaşı Cemil Bey'in emrindesiniz. Cemil Bey'in emrinde. Elini yüzünden geçirdi. Komutan beni bir hafta oda hapsine koymuş. Evet Teğmen'im. Evet, bu kadar. Teğmen Abdullah başını önüne eğmişti. Cemil ilk emri verdi. Binanın dört köşesine dört nöbetçi, iki kişilik devriye, kapıdaki ağır makineli tüfek yerinde, ikinci tüfek yola çıkmaya hazırlansın. Merdiven ayağına iki nöbetçi. Ben yukarıda kolordu kurmay başkanının çalışma odasındayım. Teğmen Faruk Efendi beni orada bulsun. Şaban benimle çıkacak. Gürültü yok. Tüfek yola çıkmaya hazırlanınca ne yapacağını sana söylerim. Baş üstüne komutanım. Telefon santralinde kimse var mı? Var komutanım. Emrim olmadan karargah konuşmayacak. Dışarıdan arayanları vakit geçirmeden bana bağlasınlar. Teğmen Murat Efendi birliğiyle gelince hemen yukarı çıksın.